Ayrım 13.
Daha sonraları bunun kutsal kitaptan Yonah'ın yani Yunus'un öyküsü olduğunu anladım. 60 yıl sonra benim Yunus adlı bir torunum olacağı sanki içine doğmuştu üvey babamın. Falih Rıfkı annemden boşandıktan sonra da bana kızıymışım gibi davrandı. 27 Mayıs 1960'ta üniversiteden atıldığım sırada çok da komik bir durum oldu bu yüzden. Milli Birlik Komitesi'nin bazı üyeleri 147'ler olayının çok olumsuz karşılandığını görünce neden bu operasyonu yapmak zorunda kaldıklarını açıklayarak kamuoyunu kendilerinden yana çekmek istediler. Bu amaçla çeşitli gazetelerin yöneticileriyle görüştüler. Bu arada Dünya Gazetesi'ne de gittiler. Onlar bu profesör hırsızdır, şu profesör eşcinseldir, öteki asistanıyla yatmak istemiştir diye uydurup uydurup bir şeyler anlatırken sessizce dinleyen Falih Rıfkı, peki Mina Urgan'ın suçu nedir diye sorar. Aman efendim o sicilli bir komünisttir derler. O zaman Bedi Faik'in bana anlattığına göre Falih Rıfkı ansızın parlar, ayağa fırlayıp şöyle bağırır. O komünist filan değil. Bu rezil memlekette hala sosyal adalete ve gerçek bir eşitliğe inanan bir budaladır. Benden daha mı iyi bileceksiniz? Benim kızımdır o. Bunu duyunca fena halde bozulan Milli Birlik Komitesi üyeleri Dünya Gazetesi'nden kaçarlar. Aynı günün akşamı dekanı kandırmak üzere Edebiyat Fakültesi'ne gelirler. Dekan da bizim İngiliz Edebiyatı Şubesi Başkanı Profesör Vahit Turhan. Subaylar eğer bir haksızlık olduysa bunun çaresinin aranacağını, suçsuz olanların ileride onore edilerek başka görevlere atanacaklarını söylerler. Bunun üzerine Vahit, bekleyemeyecek durumda arkadaşlarımız var diyerek beni örnek verir. 4 kişilik aileme baktığımı ve maaşımdan başka hiçbir gelirim olmadığını bildirir. Bunu duyan Milli Birlik Komitesi üyeleri birbirlerine şaşkın şaşkın bakarlar. Aman efendim nasıl olur? O Falih Rıfkı'nın kızı derler. Aile durumumun ayrıntılarını bilmeyen Vahit de yanıldıklarını, Tahsin Nahit'in kızı olduğumu söyleyince subayların şaşkınlığı büsbütün artar. Vahit olup bitenleri bana aktarmıştı. Ben de Falih Rıfkı'ya komünistliğim yetmiyormuş gibi sizin bu çıkışınız yüzünden nesebi gayri sahih evlat da oldum artık demiştim. Karşılıklı gülüşmüş durmuştuk. Gençliğinde Falih Rıfkı Mustafa Kemal devrimini canla başla savunan bir gazeteciyken yaşlandıkça idealizmini yitirdi. Her zaman Türkçeyi çok iyi kullanan usta bir yazar kalmakla birlikte kurulu düzene uymaya başladı. Verdiği ödünler çıkarı uğruna değildi. Bunu kesinlikle biliyorum. Ne parada gözü vardı ne de yüksek bir mevki kapmakta. Ona büyükelçilik önerilince duraksamadan reddetti. Salt, gününü gün etmek, dostlarıyla akşam sohbetlerinde bir iki kadeh rakısını rahat içebilmek, küçük keyiflerinden yoksun kalmamak uğruna işin kolayına gitti, kötü bir düzene boyun eğdi. Falih Rıfkı güç işlerden ve sorumluluklardan kaçan bir insandı. Çocukluğumda bana düşkünlüğünün nedeni, ona hiç sorun çıkarmamam, tam tersine annemle ilişkilerini rahatlatmamdı belki de. Falih Rıfkı sorumluluklarını başkalarına yüklerdi. Halil'e ancak ablası karışır diyerek ağır bir psikolojik bunalıma giren kendi öz oğlunun bütün sorumluluğunu benim üstüme yükledi. Kendisi böyle acılara dayanamıyor, benim ise dayanabileceğimi biliyordu. Kendi öz oğlunu 12 yıl yattığı psikiyatri koğuşunda ancak bir tek kez benim zorumla görmeye gitti. Oğlunun sorumluluğunu bana yüklediği gibi Dünya Gazetesi'nin sorumluluğunu da Bedi Faik'e yükledi. Zaten sınırlı olan malını mülkünü ikinci eşine sattıktan sonra bana bir gün kahkahalar atarak dedi ki ''Bak Mina, benim artık bir tek kuruşum yok. Gazetede ücretli yazarım. Eğer Bedi Faik beni kovar, karım da boşarsa bana kim bakacak? Sen bakacaksın elbette.'' Ben de gülerek ''Bakarım elbette.'' dedim. Gerçekten de bakardım eğer gerekseydi. Falih Rıfkı siyasal değişime uğradıktan sonra onunla kıyasıya kavga ettiğimiz oldu. Karşılıklı bağırıp çağrışırdık. Senin gibi düşünenleri bu millet günün birinde asacak bile dedi bana. Ben de belki bu millet sizin gibi düşünenleri asar günün birinde dedim onu tehdit edercesine. Ama bu kavgalar ne aramızı açtı ne de Falih Rıfkı'ya duyduğum gönül borcuna halel getirdi. Çünkü Falih Rıfkı bir çocuğun babaya gerek duyacağı yıllarda babam olmuş beni mutlu etmişti. İlk konuştuğum dil Ermeniceymiş. Ne gariptir ki daha sonraları gericiler imzasız mektuplarla ad verilmeyen telefon konuşmalarıyla beni tehdit ederken, sanki Ermeni olmak çok aşağılayıcı bir şeymiş gibi beni Ermeni olmakla suçlarlardı hep. İlk Ermenice konuşmamın nedeni dadım Uskuyi. Uskuyi mükemmel Türkçe bilirdi ama çocuğu yerine koyduğu benimle ana dilini konuşmak istiyordu anlaşılan. Annem 2,5 yıl kaldığı İsviçre'deki sanatoryumdan geri dönünce benimle iletişim kurabilmek için Ermenice birkaç sözcük öğrenmek zorunda kalmış. Ben bu dili tamamıyla unuttum ama o Ermenice sözcükleri anımsar, şakalaşmak için kullanırdı ara sıra. Bilmediği bir dilde konuşmam yetmiyormuş gibi annemi reddetmişim üstelik. Çünkü Şefika 48 kilo gittiği İsviçre'den 65 kilo geri dönmüş. Onun zayıfken çekilen fotoğrafını gösterir, bülbül gibi Ermenice konuşarak "Sen benim annem değilsin, benim annem işte bu" dermişim. Şefika da bir köşelere gizlenip ağlayıp dururmuş. Annemin fazla kilolarına çare yoktu ama Ermenice'me çare bulundu. Dadımı evden, beni de Ermenice'den uzaklaştırmak için Uskuyi evlendirildi. Kilisedeki nikah töreninde iki elimle tuttuğum neredeyse kendi boyumda bir mumla çekilmiş fotoğrafım var. Başka bir Ermeni dadı daha vardı evimizde. Uskuyi gibi genç değil, çok yaşlıydı. Bir genç kızdım onu yitirdiğimizde. Bizden başka kimsesi yoktu. Bütün yakınları 1915'te ya ölmüş ya da öldürülmüştü. Bunu o bilmez ama biz bilirdik. Sevgili nenem, dadının çocuklarının ve kardeşlerinin adlarını da bilirdi. Her ay sözde onların birinden gelen mektuplar yazdırırdı bana. Yazdığımı yabancı pullu bir zarfa koyardım. Bu ölülerin bir kısmı Fransa'dan, bir kısmı Amerika'da yaşamaktaydı sözde. Elimde kendi yazdığım mektup, "Dadı, sana haber var. Vartohi'den ya da Agop'tan ya da Artin'den" diye yapay bir sevinçle müjdeyi verirdim. Dadı da bir iskemleye çöker, gerçek bir sevinçle ağlayarak uydurduğum mektubu dinlerdi. İşgal yıllarını pek anımsayamıyorum. Uskuye'nin anlattığına göre upuzun kapkara Amerikalı bir deniz eri beni arabamdan alıp havalara hop hop atıp tutmuş. Sonra da bağrına basmış. Anlaşılan bebekken bile ırkçılığım yokmuş ki hayatımdan çok memnunmuşum, kahkahalar atıyormuşum. Ama düşmanla işbirliği saydığı bu durum çok yurtsever bir Türk vatandaşı olan Ermeni dadımın milli duygularını rencide etmiş. Beni Amerikalının elinden kaptığı gibi arabama oturtmuş. Söylene söylene oradan uzaklaşmış. Eskiden puset yoktu. Çocuk arabaları neredeyse küçük boy Mercedeslere benzeyen lüks araçlardı. Aliye Berger'in anlattığına göre ben o arabada hep ters otururmuşum. İstemediğim bir yere götürülünce de yüzük oyun yatarmışım. Aliye kendisinin hiç yadırgamadığı tersliklerimin bir simgesi olarak yorumlamıştı bunu. Aliye Berger'i de Şakir Paşa ailesinin bütün üyelerini de kendim bildim bileli tanırım. Bunun nedeni onların da bizim gibi eskiden yazın Büyükada'da oturmaları değil, hısım olmamızdı. Çünkü benim Necmiye teyzem onların Mithat dayısıyla evliydi ve hem benim hem de onların kuzenleri olan 3 çocukları vardı. Şakir Paşa'nın çocukları birbirinden ilginç, çok cana yakın ve bütün cana yakın ilginç insanlar gibi biraz çılgındı. Ancak Füreya'nın tam anlamıyla aklı başındadır. Ama eşsiz bir kadın olan Füreya'dan söz edemem. Dikkat edilirse yaşayanları uzun uzun anlatamıyorum bu anılarımda. Çünkü anlatırsam onlar da ölecek, bir anıya dönüşecek gibi garip bir korku var içimde. Bunu yazdıktan bir süre sonra korktuğum oldu. Eylül 1997'de Füreya'yı kaybettik. Ölümünden bir ay önce 7 Ağustos'ta düşüp 3 kaburga kemiğimi kırdığım, korkunç ağrılar içinde kıpırdayamaz hale geldiğim için cenazesine bile gidemedim. Bu aileye merak duyanlar Şakir Paşa'nın torunu Şirin Devrim'in anılarına başvurabilirler. Ama çocukluğuma geri dönmeden önce gene parantezlerimden birini açıp ailenin en büyük oğlu Cevat Şakir üstüne birkaç söz söylemek istiyorum. Daha sonraları Halikarnas balıkçısı diye anılan Cevat Şakir'i çocukluğumda değil ancak gençliğimde tanıdım. Çünkü ben doğmadan önce babasını öldürmüş. Cumhuriyet ilan edilip genel af çıkıncaya kadar Sinop hapishanesinde yatmış, sonra da siyasal bir suçtan ötürü Bodrum'a sürülmüştü. Ama daha sonraları Cevat'ı sık sık gördüm. Nisan 1966'da akrabaları ve dostları onu İzmir'den aldık, Bodrum'a götürdük. Artemis Oteli'nin üstündeki taraçada bir şölen verdik onuruna. Cevat 76 yaşında ve hastaydı o sırada. Buraya 42 yıl önce iki jandarma arasında gelmiştim diyebildikten sonra sustu ve neredeyse ağlayacak gibi oldu. Ben ise bu yaşlı hasta adama bakarken eskiden anlattığı bir olayı hatırladım. Cevat Şakir, Bodrum'a yalnız palmiyeler değil, görkemli Bella Sampralar da dikmişti. Sesli ve sessiz bütün harfleri çınlatarak güzel gölge anlamına gelen bu adı gümbür gümbür söyleyişini unutamıyorum. Bodrum'a ilk gelişlerimde birkaçını gördüğüm bu ağaçların çarşıda olanları kökünden kesildi, betonlar döküldü, bankalar dikildi. Onların topraktan fışkırdığı yere. O sırada Bodrum'a Türkler de gelmezdi, yabancılar da. Ama o her nasılsa Comtes de Nailles arkadaşlarıyla birlikte lüks bir yatla uğramış Bodrum'a. Comtes de Nailles güzelliği, çapkınlıkları ve çok kötü şiirleriyle Fransa'da ünlü bir hatundu. Çarşıda gezinirken bir Bella Sampra'nın altında durmuş, acaba bu güzel ağacın adı nedir diye sormuş arkadaşlarına. Ağacın tepesinde bir budama işi yapan Cevat da şimşek gibi kaymış aşağıya. Kontes'in karşısına dikilip kusursuz Fransızcasıyla "Chassapalle Bella Sampra Madame" demiş. Peki sonra ne oldu diye sormuştum ama Cevat susmuş, dalgın dalgın gülümseyerek uzaklara bakmıştı. Cevat Şakir sevgi dolu, melek gibi bir insandı. Baba katili oluşu bu değerlendirmelerimi değiştirmez. Babasının yerine bir yabancıyı öldürmesini çok daha korkunç sayardım. Bu bir paradoks değil, çünkü çoğu erkekler en büyük çatışmalarını babalarıyla yaşarlar, sevgiyle karışık en acımasız kinlerini onlara karşı duyarlar. Bir öfke ve çılgınlık anında yapamayacakları şey yoktur. Cevat Şakir de işte böyle bir öfke ve çılgınlık anı yaşamış. Babası silahına davranınca o da silahına davranmış ve olan olmuş. Baba ölmüş, oğul da ömrünün sonuna dek ölümden beter bir acıyı çekmeye mahkum olmuş. Okuyucularını insan ruhunun karanlık uçurumlarına daldırıp daldırıp sonra gün ışığına çıkartabilen Dostoyevski, Karamazov kardeşlerde kim istemez ki babasının ölümünü diye sorarken insanla ilgili her şeyi anladığı gibi bunu da anlamıştı. Kaldı ki Cevat babasını severdi. Bir akşam "Sen daha doğmamıştın, onu tanımadın" diyerek uzun uzun ve sevgiyle ondan söz etmişti. Cevat bana bir katil görünmedi hiçbir zaman. Hiç kan dökmedikleri halde ondan bin kat daha katil insanlarla dolar yeryüzü. İşgal yıllarını anımsayamıyorum ama 1960'lı yılların sonunda anneannemin bir tepkisini hiç unutmadım. Sinemadan çıktıktan sonra kahve içmek için bir pastaneye gitmiştik. Annemin oraya ayak basmasıyla kendini dışarı atması bir oldu. Yüzü sapsarıydı. "Anne ne oldu?" diye sordum. "Orada oturamam, işgal günleri aklıma geldi" dedi. Kapıdan döndüm, içeriye baktım. Pastanenin bütün masaları Amerikalı deniz erleriyle doluydu. O günleri anımsamamama karşın zaferden sonra Türk ordusunun İstanbul'daki geçit resmiyle ilgili çok net bir anı var aklımda. Bab-ı Ali'de Falih Rıfkı'nın çalıştığı Akşam gazetesinin penceresinden caddeyi seyrediyoruz. Coşkulu alkışlar arasında çok yorgun, çok bitkin görünen atlı bir alay geçiyor. Ellerinde tuttukları mızrakların ucundaki üçgen biçimindeki küçük beyaz bayraklarda kan lekeleri var. O kan mızrağın ucuna kadar nasıl sıçramış diye soruyorum. Kimse yanıt vermiyor soruma. Alayın başında at üstünde hiç de bitkin görünmeyen ufak tefek çakı gibi bir adam, Refet Paşa. Refet Paşa'yı çok daha sonraları o yaşlı bir adam ben de genç bir kadınken tanıdım ve kur yapmak denilen unutulmuş sanatın ne olduğunu onun sayesinde öğrendim. Refet Paşa bu sanatın bir ustasıydı. Herkesin bir kompleksi vardır. Bende de ses kompleksi var. Sesim fazla kalın diye hep üzülürüm. Telefonda beyefendi dediklerinde fena halde bozulurum. Bunu sanki hisseden Refet Paşa bana yaptığı kur sırasında ilkin o kompleksten kurtarmak istedi beni. Ben odaya girmeden önce dışarıdan sesimi duymuş. Beni 40 yaşlarında boylu poslu olgun bir kadın sanmış. Sonra gencecik ufak tefek bir kız girmiş odaya. Görüntümle sesim arasındaki aykırılığın ona ne denli çekici geldiğini, sesimin bir violonsel sesini andırdığını uzun uzun anlattı. Ona inanmadım ama mest oldum gene de. Sonra başka bir kusurumu cımbız değmemiş fazlasıyla kalın kaşlarımı ele aldı. Onları da hiçbir kadının kaşlarına benzemediği için uzun uzun övdü. Kendimde kusur bildiğim özelliklerimi böyle birer birer överken beni baştan çıkarmak gibi bir niyet hiç mi hiç yoktu. Kur yapmak sanatını icra ediyordu sadece. İhtiyarlar yaşlandıkça geçmişe geri döner. Eski günlerini, çocukluklarını daha iyi anımsarlarmış. Bense neredeyse hiç anımsayamıyorum çocukluğumu. Çocukluk anılarım, kendi hatırladıklarım değil, başkalarının bana anlattıkları. Anlatılanlar ise öyle ürkütücü, şimdiki kişiliğime öyle aykırı ki çocukluğumu anımsamak işime gelmiyor belki de diye düşünüyorum. Bu konuda konuşanların en çok kullandıkları sözcük acayip. Bende kusur görmek istemeyen sevgili nenem bile bana bakar bakar, "Çok acayiptin Mina, çok acayip, iyi ki değiştin," derdi. Annem de aynı şeyi söylerdi. Bir tek üvey babam kullanmazdı bu sözcüğü. Yakınlarım acayipliğimin nedeniyle ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye pek yanaşmazlardı. Anlaşılan bir çocuğun normal yaramazlıklarının sınırlarını aşan bir acayiplikti bu. Genç kız olduğumda annemin bir arkadaşı gözyaşlarını zor tutarak bana bir itirafta bulundu. "Mina," dedi, "senin yüzünden az kalsın katil olacaktım. Hem de katillerin en korkuncu, bir çocuk katili." Meğer kadın Ankara'ya gidecekmiş. Gidiş tarihini de benim yarım yıl tatilimin tam başlangıcına isabet ettirmiş. Annem kızımı da beraberinde getir demiş. Beni yakından tanımayan kadıncağız kabul etmiş. Haydarpaşa istasyonunda teslim edilmişim ona. O sıralarda aşağı yukarı 20 saat süren tren yolculuğunda kim bilir neler yapmışım ki kadıncağız bir ara vagonun kapısını açıp beni dışarıya atmayı düşünmüş. Vicdan azabından neredeyse ağlayarak, "Çöp gibi bir şeydin, seni kolayca aşağıya itebilirdim," dedi. Onu avutmak için, "İtseniz de nasıl olsa ölmezdim," dedim. Çünkü sıskaydım ama çok çeviktim. Belki bir kedi gibi dört ayak üstüne düşerdim o tren yoluna. Sadece tehlikeli değil, ölümcül denilebilecek oyunlardan hoşlanırdım. Büyüdükten sonra yaşama yönelen ben hep ölüme yönelirdim sanki. Geceleri yatağımdan kaçar, en büyük ağaçların en tepelerine tırmanırdım. Tepedeki ince dallar daha kolay sallandığı için o ince dallara biner, "Teyyare oldum, uçuyorum," derdim. Uçak sözcüğü henüz yoktu o sıralarda. Mart kedileri gibi damlarda gezinmek ayrıca keyif verirdi bana. Bu dam keyfim daha sonraları da sürdü. Üniversite öğrencisiyken Abidin Dino'nun atölyesinin bulunduğu komandohanın en üst katındaki teraçadan damlara tırmanırdım. Abidin, "Kendine gel Mina, hemen in aşağıya," diye bağırırdı. Çocukluğumda saklambaç oynarken belime sardığım ipin bir ucunu bir ağaca bağladım. Kendimi bir kör kuyuya salıverdim. Gerçi öteki çocuklar beni bulamadı ama kuyudan çıkamıyordum. Yiğitliğime helal gelmesin diye onları imdada da çağırmıyordum. Sonunda çocuklar kaybolduğumu haber verdiler büyüklere. Nerede saklandığım anlaşıldı. Zavallı annem o kuyunun başında fenalık geçirdi. Bahçıvan beline kalınca bir ip bağladı, ipin öteki ucunu da dört kişi tuttu. Kuyuya inip beni kucağına aldı, yukarıya taşıdı. Teşekkür edeceğime, küçük düştüğüm, rezil olduğum duygusuna kapıldım. Sağa sola tekmeler atarak kaçtım oradan. Bir kız çocuğu değil, bir erkek çocuğuydum. Pantolon modası şimdi olduğu gibi yaygın değilken, okul dışında ya pantolon ya da şort giyerdim. Saçlarım kısacıktı. Beni tanımayanlar oğlan sanırlardı. 3 yaşındayken oğlum Mustafa çocukluk resimlerime bakarken, "Anne, sen kaç yaşında kız oldun?" diye sormuştu. 12 yaşımdan sonra demiştim büyük bir ciddiyetle. Ne var ki 12 yaşından önce de kız çocuğuydum aslında. Çünkü 9 yaşındayken 40'ında bir adama fena halde aşık olmuştum. Bizler gibi yazları Büyükada Yat Kulübü'nde oturan, saçları kırlaşmış, koyu mavi gözlü, çok yakışıklı bir Yahudiydi. Çevresinde daireler çizerek dolanır, ona uzaktan bakıp dururdum. Adam da beni pek severdi. Yaklaşıp kucağına almak isteyince suçluluk duygularını içinde ağlayarak kaçardım yanından. Öyle bir bunalım içindeydim, öyle derin aşk acıları çekiyordum ki durumun farkına varan Şefika sonraları bana söylediğine göre o yaz her zaman olduğundan daha önce Şişli'deki apartmana geri dönmemizi ayarlamıştı. Ne var ki bir yandan kadınlara özgü duygular içinde kıvranırken bir yandan da erkek çocuk olarak yaşamaya devam ediyordum. Arnavutköy Kız Koleji'ne gidinceye kadar bir tek kız arkadaşım yoktu. Hem erkek çocuk hem de çok belalı bir erkek çocuktum. Biraz kızınca oğlanlara saldırır, onları döverdim. Bunu ancak 12 yaşına kadar yapabildim. Çünkü o yaştaki kızlar aynı yaştaki oğlanlarla aşağı yukarı aynı boydadır. Sonra oğlanlar boy atarlar, kızlar ise ya çok az ya da hiç uzamazlar. 14 yaşındayken oğlanların yanında kısacık kaldığımı unutup futbol oynarken bana çelme taktığı bahanesiyle bir çocuğu dövmeye kalktım. Oğlan beni bir güzel pataklayacağına elinin tersiyle şöyle bir itti. Çok fena oldum. Çünkü beni dövmeye bile tenezzül etmemişti. Bundan böyle erkek çocukları dövmekten vazgeçmem gerektiğini anlamıştım. Erkek çocuk olarak bebek de oynamazdım elbette. Huyumu suyumu bilmeyenler bebek getirince hediyeyi dakikasında parçalardım. Ancak 34 yaşındayken oğlum Mustafa dünyaya gelince bebek oynamaya başladım. Onu yıkamaktan, saçlarını taramaktan, soyup giydirmekten haz aldım. Tıpkı kız çocukların oyuncak bebeklere bunları yapmaktan haz aldıkları gibi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbol takımında oynayan delikanlı babama çekmişim herhalde. Çünkü en sevdiğim oyun futboldu. Güzin Dino'nun anılarını okuyunca futbol seven tek kız çocuğunun kendim olmadığını anladım. Büyükada Yat Kulübü'nün bakımlı bahçelerinden, Şişli'deki lüks apartmandan kaçar, sokaklarda, arsalarda çoğu zaman Rum oğlanlarla futbol oynardım. Neredeyse bütün sporları yaptım gençliğimde. Yüzdüm, basketbol oynadım, voleybol oynadım, tenis oynadım, kayak kaydım. Ama bunların hiçbiri futbolun verdiği hazzı veremedi bana. Takımın tek kızıydım. Öyle kalede filan pineklemezdim de. Senter oynardım. Sonra 13-14 yaşına doğru göğsümün üst kısmında bazı gelişmeler oldu. O gelişmeleri gizlemek için annemin eski korselerini göğsüme taktım, futbola devam ettim. Taksim'de şimdi Gezi olan yerde bir stadyum vardı eskiden. Gazi Mustafa Kemal Paşa günlerinde erkeklerin kadınlarla yaşamayı öğrenmeleri, birlikte bir yerlere gidip hoş vakit geçirmeleri amacıyla belki de erkeklerin hakemlere daha az galiz küfürler etmelerini sağlamak için kızlarla kadınlar bedava girerlerdi o stadyuma. Ben ise hiçbir önemli maçı kaçırmazdım. Gel gelelim 15 yaşından sonra futbolu bırakmak zorunda kaldım ve eski yosvalar yaşlanınca olağanüstü erdemli görünmeye özen gösterdikleri, artık aşiftelik edemediklerinden, kendilerinden genç kadınları aşifte olmakla suçladıkları gibi ben de futbol oynayamayacak yaşa gelince futbola düşman kesildim. Futbol merakını baltalamak için elimden geleni yaptım. Portekiz'i yıllarca yöneten diktatör Salazar'ın 3F sayesinde ülkesinde egemenlik sağladığını ikide bir de anlatıp durdum. Bu 3F'den birincisi Fado, Portekizlilerin bizimkinden kat kat daha güzel olan arabesk müziği. İkincisi Fatima, yani din. Çünkü 1917'de Fatima adlı bir köyde Meryem Ana 3 küçük çocuğa sözde görünmüş ve orası bir hac yeri olmuştu. Üçüncüsü de futboldu. Futbola karşı tepkimi ikide bir de dile getirerek bu milletin futbola gösterdiği merakı siyasete gösterseydi ülkenin birçok sorununun çözümleneceği konusunda nutuklar attım. Futboldan, erkek çocukluğumdan ve acayipliğimden sıyrılıyordum büyüdükçe. Ne var ki 11 yaşımı daha tamamlamadan Amerikan Kız Koleji'nde yatılı olarak okumaya başladığım sırada gene biraz acayipmişim. Benden 4-5 yaş büyük olan Behice Bora'nın ve başkalarının anlattıklarına göre.